Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Petrus mektubunun 2. bölümündeyiz. Bu programımızda 2. bölüm 5-11 ayetler arasını çalışacağız. İlk 4 ayette elçi Petrus şöyle diyor: "Öyleyse her tür kötülüğü, düzenbazlığı, ikiyüzlülüğü, çekememezliği, çekiştirmeyi üzerinizden atın. Yeni doğmuş çocuklar gibi sağduyuyla uyumlu, katkısız sütü özleyin öyle ki kurtuluşta gelişesiniz. Çünkü Rabbin iyi yürekliliğini tattınız. Ona gelin. İnsanlarca yadsınan, yani inkar edilen ama Tanrı yanında seçilmiş diri değerli taşa." 5. ayette ise "Sizler de diri taşlar gibi ruhsal konutu oluşturun. Kutsal rahiplik yapısı olarak yükselin." Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla ruhsal kıvanç verici sunular getirmeniz gerekir. Petrus, İsa Mesih'e gelin diyor. O Mesih ki insanlar tarafından inkar edildi ama Tanrı yanında seçilmiş diri değerli taştır. Ona gelin. İsa Mesih hiçbir zaman dinsel kurallardan söz etmedi. Tanrı'yla kişisel bağlantıyı vurguladı. Başlangıçta var olan sonsuz söz, İsa Mesih Tanrı sözü beden aldı. Bir kişiliğe büründü değerli dostum ve kişi olarak insanlar arasında yaşadı. İsa Mesih'in kim olduğu çok çok önemlidir. Onu çarmıha çakmalarının asıl nedeni onun ne yaptığı ne söylediği değildir. Gerçek kişiliğini bildirmesiydi. Mesih ise kilisenin bu temel taşıdır. Yani inanlılar topluluğunun. Bugün bu temel taştır. Pavlos çünkü hiç kimse atılmış olandan başka bir temel atamaz. Ve bu temel İsa Mesih'in kendisidir der. Sen günahkar olarak gelip bu kaya üstüne düşünce kırılırsın dostum. Ne var ki kırılmakla bu taş sana temel olur. Bu da senin kurtuluşundur. Senin kurtuluşun o zaman sağlam bir temel üzerine kurulur. Ne var ki bu taşı reddedince bu taşla olan işin bitmiş değildir. Haberci Petrus, sizler diri taşlar gibi ruhsal konutu oluşturun diyor. Sizler diri taşlar gibi denilince biz nasıl diri taşlar olabiliriz? Tanrı'nın diri ve kalımlı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor Petrus 1.23'te. Sen ve ben değerli dostum ve Petrus bu binaya yerleştirilen küçük taşlardanız. Rab ise temel taştır. Yeniden doğduğumuz anda, Tanrı çocuğu olduğumuz anda Tanrı'nın bu binasına yerleştiriliyoruz. Ruhsal bir konut derken neyi kastetti Petrus? Mesih'e iman edenlerin hepsinin oluşturduğu bir konuttur bu. Aynı zamanda inanlılar topluluğu yani kilise topluluğu ile aynı şey demektir. Değerli dinleyicilerimiz, imanlılar topluluğu bir tapınağa benzetiliyor. Çünkü eski antlaşmada taştan bina edilen tapınak Tanrı'nın yeryüzünde insanlar arasında bulunduğunu yani onlarla oturduğunu temsil ediyordu. Mesih'in ölümü ve dirilişiyle yapılan yeni antlaşmada ise imanlılar yeni tapınağı teşkil edip Rabbin insanlar arasında oturduğunu belirtir. Öyleyse bundan böyle yabancı ve uyruksuz değilsiniz. Tam tersine kutsal yaşamlıların yurttaşları Tanrı'nın ev halkısınız. Haberciler ve peygamberler temeli üzerine kurulmuş yapısınız. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Onda tüm yapı uyumunu bulmuş durumdadır. Rab bağlılığında kutsal bir tapınağı oluşturmak üzere gelişiyor. Mesih bağlılığında sizler de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmakta, hep bir arada bir yapı gibi kurulmaktasınız diye yazan Pavlos bu gerçeği dile getiriyordu. Eski antlaşmada sözü geçen tapınak güzel ama cansız, yok olabilen maddelerden oluşturulan fiziksel ve elle tutulabilir bir binaydı. İmanlılar topluluğu ise yaşayan diri taşlar yani Mesih imanlıları tarafından oluşturulan bir yapıdır. Sonra konu birden ruhsal bir konuttan bu konut içerisindeki kutsal bir kahinliğe çevriliyor. Mesih'in çarmıhtaki ölümü aracılığıyla açılan yeni ruhsal düzende bütün inanlılar kahindirler ve gece gündüz evrenin taht odasına, yani kutsalların kutsalı diye bilinen Tanrı huzuruna girip çıkabilirler. Onların görevi Musa'nın yasasında belirlenen hayvan, kuş ya da yiyecek kurbanları sunmak değildir. Şimdi onlardan beklenen ruhsal kurbanlar sunmaktır. Belki de soruyorsunuz, şimdi ne diyorsunuz siz? Her imanlı bir kahin mi oluyor? Evet, ruhsal anlamında Mesih İsa'ya iman etmiş olan her birey, kim olursa olsun, kutsalların kutsalına girip orada ruhsal kurbanlar sunabiliyor. Bundan başka bir de hamd kurbanları vardır. Evet, İbraniler mektubunda şöyle yazar, öyleyse Tanrı'ya İsa aracılığıyla sunu olarak her an övgü sunalım. Yani onun adını kutsayan dudakların ürününü getirelim. Rabbe getirdiğimiz her övgü ona bir sunu niteliğinde ulaşır. Çünkü diyor 6. ayette kutsal kitap şunu içerir. İşte değerli taşımı seçtim. Onu Siyon'a köşe taşı olarak koyuyorum. Ona iman eden hiçbir zaman utandırılmayacaktır. Bu peygamberlik sözü aslında Yeşaya'nın 28. bölümünden alınmıştır. Şöyle yazdı Yeşaya peygamber. Rab Yahve şöyle diyor. İşte Siyon'da temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, temeli emniyetli değerli köşe taşını koydum. İman eden acele etmez. Her peygamberden fazla Yeşaya peygamber İsa Mesih hakkında peygamberlik etmiştir. Bu sözünde de köşe taşı diye değindiği kişi İsa Mesih'tir. Petros bu köşe taşı hakkında bize biraz daha bilgi aktararak şöyle diyor 7. ayette. İman eden sizler için bu taş değerlidir ama iman etmeyenler için yapıcıların kaldırıp attıkları taştır. Oysa o baş köşeye konulan taş oldu. Değerli kardeşim, kendi tecrübelerimizden biliriz ki her şeye çeşitli görüş açılarından bakılabilir. Petros burada imanlılara yazdığından iman eden sizler için diye onların görüş açısını belirliyor. İmanlının görüş açısı her zaman Tanrı egemenliği açısından olmalıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman İsa Mesih'in ne kadar değerli bir kişi olduğu hemen anlaşılıyor. Ama unutmayalım ki bu değerli kişi başkaları tarafından reddedilmiştir. Kimler de onu reddeden? İman etmeyenler. Demek oluyor ki iman görüş açımızı değiştirebiliyor. Daha önce değersiz saydığımız şeylerin gerçek değerini bize gösteriyor. Aynı zamanda daha önce değerli sandığımız birçok şeyin ne kadar değersiz olduğunu açıklıyor. Mesih'e iman etmeyenler için Mesih ise onlara sendeleme taşı, sürçtürüp düşüren kaya oldu. Söze iman etmeyenler onda sendelerler. Onlar buna atanmışlardır diyor 1. Petros 2. bölüm 8. ayette. O zaman burada önemli bir soru dile getirilebilir. Hem de bu soru defalarca sorulmaktadır. İman etmeyenlere ne olacak? 118. mezmurun yazarı vahiy yoluyla yazarken durumun nasıl olacağını 100 yıllar öncesi bildirerek bu taşın yapıcılar tarafından reddedileceğini söyledi. Ama aynı zamanda bildirdi ki sonra bu taş yani Mesih köşenin baş taşı olacaktır. Süleyman peygamberin yaptırdığı ilk tapınağının yapılışıyla ilgili şöyle anlatılıyor. Tapınağın yapımında kullanılacak taşlar ilkin yakınlarda bulunan taş ocaklarında önceden hazırlanırdı. Daha sonra da ne kadar gerekiyorsa küme küme binanın yanına taşınırdı. Bir gün taş ocağında çalışan işçiler inşaat yerine benzeri olmayan büyükçe bir taş göndermişler. Ustalar bu taşı yerleştirebilecekleri uygun bir yer bulamayınca taşı kaldırıp kaygısızca tepeden aşağıya arkaya bir yerlere yuvarlamışlar. Zamanla bu taşın atıldığı yerde otlar ve dikenler büyümüş ve taşı örtmüşler. Tapınağın yapımı sonlara yaklaşırken ustalar taş ocağına haber salıp belirli bir büyüklükte bir taşın gönderilmesini istemişler. Taş ocağında çalışanlar biz o taşı uzun zaman önce gönderdik demişler. En sonunda uzun ve dikkatli aramalardan sonra taşı bulup tapınaktaki uygun hem de önemli yerine yerleştirmişler. Şimdi Petrus mektubu yazdığı okuyucularına inançları konusunda güvence ve sorumluluk bilgilerini aktarmaya başlarken 9. ayette şöyle diyor: ama sizler Tanrı tarafından seçilmiş kuşaksınız. Soylu rahiplik, kutsal ulus, göz bebeği sayılan halksınız. Sizleri karanlıktan şaşılacak ışığına çağıranın erdemli işlerini duyurmaya çağrıldınız. Burada sıralanan özellikler gerçekten çok şaşırtıcı ve ilginçtir. Seçilmiş kuşak, soylu rahiplik, kutsal ulus ve Tanrı'nın göz bebeği sayılan halk. Seçilmişlik konusunda Petrus bu mektubun ilk bölümünde bize bilgi vermişti. Hem kişisel olarak seçilmişiz hem de topluluk, yani bir halk olarak. Kutsal kitap seçilmişlik konusunda iki insan kitlesinden söz eder. Birinci halk Tanrı'nın seçtiği İbrahim oğullarıydı. İkinci halk ise İsa Mesih'te yeni yaşam bulan tüm insanlardır. Aslında Mesih'in topluluğuna kilise adı verilir ki bunun eski Grekçedeki anlamı çağrılmış olanlar demektir. Evet, kilisenin anlamı budur. Çağrılmış olanlar. Yani kilise topluluğu Tanrı tarafından seçilip bir topluluk olmaya çağrılmıştır. Bu mektubun kime yazıldığını göz ardı etmemeye dikkat etmeliyiz. Petrus bu mektubu Anadolu'ya dağılmış Yahudi imanlılara yönelik yazmıştı. Yani bunlar fiziksel soy olarak İbrahim peygamberin soyundandı. Ruhsal soy olarak da Mesih İsa'nın soyuna aittiler. Petrus bu mektubuyla onlara şunu ifade etmektedir: evet, biliyorum, belki de kendinizi seçilmiş bir soy olarak göremiyorsunuz ama emin olunuz ki seçilmiş soysunuz. Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için seçilmiş soysunuz, kutsal ulusunuz, rahiplik soyusunuz. Evet, tam eski günlerde İbrahim oğullarının seçilmiş olduğu gibi siz de özel olarak seçildiniz. Tanrı egemenliğinin anahtarı bu soya verildi. Bu nedenle de bize düşen üstün görevi, sevindirici haberi, İncil'i duyurma yükümlülüğümüzü yerine getirmeliyiz. Rab bu soyu özel bir araç olarak kullanmak istiyor. Bize verilen bu onur ve saygınlığımız için Rab'be şükretmeliyiz. İmanlılar bugün seçilmiş bir kuşaktır. Onlar daha dünyanın kuruluşundan önce Mesih'e ait olmak üzere Tanrı tarafından seçilmişlerdir. Evet, belki sen bir imanlı olarak Rabbi kendin seçtiğini sanıyorsun. Mesih'e kendi iradenle geldiğini sanıyorsun. Böyle düşünüyorsun. Haklısın ama aynı zamanda Rab seni özel olarak seçti. Bunu neye benzetebiliriz? Diyelim ki iki haylaz çocuk Beyoğlu'nun lüks mağazalarından birinin önünde durmuş vitrine bakıyorlar. Tabi olarak maddi güçlerinin asla yetemeyeceği bazı eşyaları hayal kurarak satın almaya başlamışlar. Bir haylaz öbürüne ben bunu seçtim diyor heyecanla. Öbürü ben de şunu seçtim diye karşılık veriyor. Böylece onu seçtim, hayır bunu seçtim diye mağazanın vitrinini hayallerinde boşaltıyorlar. Aslında biz de ruhsal açıdan iflas etmiş durumdayız. Mesih'teki hiçbir değeri satın alacak gücümüz yoktur. Yine kalkıp Mesih'i ben seçtim diye böbürlene böbürlene konuşuruz. Hayır, o bizi seçti kardeşim. O bizi aradı, o bizi buldu. Bunun bilinci içerisinde yaşamak ne şahane bir şeydir. Şunu da söyleyebilirim ki, madem ki o beni seçti, benim hayatım için sorumluluğu da kendi üzerine almıştır. Ben ona aitim. Evet, yeryüzündeki yaşamımı ben sürdüreceğim ama yine de yaşayan ben değil de içimde konut kurmuş olan Mesih yaşayacaktır. Çünkü kurtarıcım odur. Mesih'i siz seçtiniz diye düşünseniz de bu sadece onun önce sizi seçmesindedir. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim dedi İsa Mesih Yuhanna 15. bölüm 16. ayette. Şimdi yine 9. ayete dönelim. Petrus bu ayette imanlının ayrıcalıklarını sıralarken aynı zamanda onların soylu bir kahinlik olduklarını belirtir. Bu mektubun 2. bölümünde söz edilen ikinci kahinliktir. 5. ayette imanlılar Tanrı'ya ruhsal kurbanlar sunan kutsal kahinler olarak tanımlanmıştı. Şimdi ise soylu birer kahin, yani kralın kahinleri oldukları ve bu şekilde Tanrı'nın erdemlerini, faziletlerini ilan ettikleri bildiriliyor. İmanlılar Mesih'in kanı aracılığıyla ve imanla kutsal kahinler olarak tapınmak için göklerin sunağına girerler. Bunun yanı sıra soylu kahinler ya da soylu rahipler olarak dünyaya dağılıp tanıklık ederler. Eski antlaşma döneminde Rab İbrahim oğullarını özel bir amaç için seçerken, onların tüm halk olarak soylu kahinler olmalarını tasarlamıştı. Öyle sanıyorum ki, 1000 yıllık egemenlik döneminde İbrahim oğullarının tümü kahin olacak. Ama ne yazık ki günah işlediler. Rab'be baş kaldırdılar, ona itaat etmediler, ayrı yönlere gittiler. Onu, yani Rabbi yüceltecekleri yerde onun adına leke getirdiler. Bu nedenle de Rab ancak İbrahim oğullarından bir kabileyi kahinler olarak seçti. Bugün yeryüzünde Mesih İsa'ya iman etmiş kişiler hariç Tanrı'nın tanıdığı hiçbir kahinlik soyu yoktur. Bugün Mesih İsa'da yeni doğuşa sahip her imanlı Tanrı'nın önünde kahindir. Değerli kardeşim, bunu kaçırma. Eğer sen İsa Mesih'e iman etmişsen, kim olursan ol, erkek ya da kadın, genç, yaşlı, İsa Mesih'e iman etmişten Tanrı'nın önünde bir kahinsin. İbrahim oğulları bir zamanlar bu kahinlik görevini yapıyordu. Ama şimdi görev Mesih imanlılarına aittir. Üçüncü nokta. Evet, imanlılar seçilmiş bir nesil, soylu bir kahinlik, kutsal bir ulus ve Tanrı'nın göz bebeği sayılan öz halkıdır. İbrahim oğulları özel halk olarak seçildikleri zaman kutsallık açısından diğer uluslardan farklıydılar. Rab onları seçti ve aynı zamanda kutsal kıldı. Ancak bu seçilmişliğin getirdiği kutsallık ile yeryüzünde yaşanması gereken kutsal yaşam arasında büyük farklar olmamalıydı. Onların kutsal bir ulus olması Tanrı'nın isteğiydi. Ne yazık ki Rabbin bu isteğini yerine getiremediler. Bu konuda imanlılar olarak kendimizi aldatmayalım. Biz de Rabbin gerektirdiği kutsallık aşamasına asla ulaşamıyoruz. Öyleyse bizim ne özelliğimiz var? İbrahim oğullarının başaramadığı kutsallığı biz nasıl başaracağız? Biz asla başaramayız. Rab İsa Mesih bunu bizim için çarmıhta başardı kardeşim. İşte İncil'in müjdesi budur. Çağırdığı kişileri doğrulukla donattı, doğrulukla donattıklarını yüceliğe kavuşturdu diyor elçi Pavlus. Rab hem çağırır hem de doğrulukla donatır. Bizler hiçbir zaman kendi doğruluğumuzla Tanrı önünde duramayız. Ancak bizler sadece İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde Tanrı huzurunda durabiliyoruz. Mesih İsa'nın ta kendisi bizim doğruluğumuzdur. Dünyada bugün yeni halk olan kutsal ulusun bir bireyi olana ne mutlu. Dördüncü nokta, imanlılar Tanrı'nın göz bebeği ya da öz halkıdır. Son olarak bakmak istediğim özellik, imanlıların Tanrı'nın göz bebeği sayılan öz halkı oluşudur. Ne demek oluyor bu? Tanrı kayırıcı mı? Bir insanı öbüründen daha fazla mı sever? Hayır. Bu kapsamda Tanrı'nın kayırıcılığı yoktur. Ama seçilmişlik çemberi içerisine girmek isteyen her birey Rabbin göz bebeği sayılan özel kişisi olur. Böyle bir kişi Tanrı'ya eşi olmayan bir şekilde bağlıdır ve onun için çok özel bir değere sahiptir. İsa çarmıha gitmeden önce kendisini izleyecek olanlar için özel bir dua yükseltti. Şöyle demişti: "Dünyadan bana vermiş olduğun insanlara adını açıkladım. Senindiler, onları bana verdin ve sözünü tuttular." Daha önce de bu konuda şöyle konuşmuştu İsa Mesih: "Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecekler. Bana geleni hiçbir zaman geri çevirmem." Dostum, Rab kendisine ait olacakları çağırır. Bugün hala insanları çağırmaktadır. Seni de çağırıyor kardeşim. Onun sesini duydun mu? Senin seçilmiş bir soya, kahinlik soyuna katılmanı ister. Kiliselerde, havralarda, rahip kılığına girmek için çağırmıyor İsa Mesih seni. Hayır, seni yepyeni bir düzene bağlı, yepyeni bir ulusun vatandaşı olmaya çağırıyor. Sana sonsuz yaşamı vermek için çağırıyor. Ulus denildiği zaman yerel bir ulustan söz etmiyor. Göksel bir ulusun göksel vatandaşı olmaya davet ediyor seni. Ne mutlu Tanrısı Rab olana diyor mezmur yazarı. Bizler kendi halkın otlağının koyunlarıyız. Mezmur 79:13. Yeşaya peygamber kavmının günahından ötürü o cezalandırıldı diyor. Yeni antlaşmada ise bunun içindir ki İsa da kendi kanı aracılığıyla halkı kutsal kılsın diye kent kapısının dışında işkence çekti diye betimlenir. İsa Mesih'te ne harika bir konumumuz vardır. Sonra Petros okuyucularına eski konumlarını hatırlatmak ister. Eski ile yeni arasında kıyas yapmalarını ister. 10. ayette şöyle diyor. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdi ise merhamete eriştiniz. İbraniler önce Tanrı tarafından seçilmiş oldukları halde itaatsizlikleri yüzünden ayrıcalıklı konumlarını yitirdiler. Petros'un bu mektubunu yazdığı kişiler özellikle daha önceleri İbrahim oğullarından geliyordu. Yani bunlar Yahudiydi. Şimdi ise inanlılar topluluğunun birer üyeleri olmuşlardı. Mesih'e iman etmekle Tanrı'nın halkı olmuşlardı. Öte yandan Mesih'e iman etmeyen Yahudiler ise hala yana atılmış bir durumdaydılar. Daha önce uluslardan gelme insanlar merhamete erişmemişlerken şimdi merhamete ermiş, merhamete kavuşmuş durumuna getirilmişti. Bütün bunlar Rabbin ölçülemez değerde insanlar üzerine döktüğü lütfuyla mümkün oldu. Değerli dostum, elden kaçırmaman gereken bir şey vardır. Bu Tanrı'nın sana Mesih İsa'da sunduğu lütfudur, inayetidir, kayrasıdır. Merhamet lefasını taşıyan bir kutu içerisinde bu lütuf sana sunulmaktadır. Kutunun içi en zengin mücevherlerle doludur. Bugün Rabbin merhametine, lütfuna ihtiyaç duymaktaysan ona git. Sana bol bol vermeye hazırdır. Bu noktada Petros okuyucularının dikkatini Mesih'teki konumlarından yeryüzündeki konumlarına çevirmek ister ve şöyle yazar 11. ayette. Sevgili kardeşlerim, sizlere öğütlerim. Cana karşı savaşan bedenin tutkularından uyruksuzlar ve göçmenler olarak uzak durasınız. Petros, cana karşı savaşan bedenin tutkularından kaçının diyor. Bu uyarıyı okuduğumuzda aklımıza hemen cinsel günahlar geliyor. Oysa burada belirtilmek istenen şeyler daha da geniş bir alanı kaplamaktadır. Mesela Tanrı'nın isteğiyle uyuşmayan herhangi aşırı bir arzu bedenin tutkuları kategorisine girer. Buna birçok örnek gösterebiliriz. Aşırı derecede yemek, yani oburluk, sonra sigara ve içki tutkunluğu, bedeni aşırı bir uykuyla doldurma alışkısı ki çok kez miskinliğe dönüşür bu. Mal, mülk biriktirmeye heveslenmek, dünyasal zevk ve sefaatları arzulamak, bütün bunlar bizim ruhsal hayatımıza karşı tehlikeli saldırılara geçen şeylerdir. Bunlardan herhangi birisi Tanrı ile olan ilişkimizi engelleyerek ruhsal gelişmemizi durdurabilir.